Ayrım 31.
Sayfa 318. Herkes bugün mecliste başvekile kan kusturduğunuzu söylüyor. Adnan Bey bu iftiharı paylaşmak istemedi ama kendisine hakaret edilmesini de hazmedemiyordu. Sözleri sertti. Ölüler kanamaz. Sofraya oturmadan odasına çıkıp üstünü değiştirmek istedi. Konsolun üzerinde delikanlılık günlerinin resmi vardı. Sınıfın en ön sırasına oturmuş, okul kıyafetlerinin içinde başarıya hasret duyan sevinçlerini bakışlarında gizlemişti. İttihat Terakki İdadesi'ne geldiği ilk günleri hatırladı. Okulun giriş kapısında Enver Paşa'nın yaldızlı çerçeve içine yerleştirilmiş fotoğrafı asılıydı. Büyük kapıdan girenler mermer alında asılı bu güleç çehreli kumandanın portresinde geleceğin sevinçli umudunu anlatan borazancı tebessümü görüyorlardı. Kimileri boş hayallerle avutulan, halka acıdığını hissettiren hüzünlü tavır takınır, kimileri de ülkenin büyük kurtarıcısını bir Hızır aleyhisselam gibi saygıyla selamlayıp hayırla yad ederdi. Adnan Bey her sabah Enver Paşa'nın gür bıyıklı resmine bakıyor ve bir gün ülkenin böyle yürekli bir vatanperverin himayesinde büyüyeceğine inanıyordu. Recep Peker'i ilk kez bu okulda görmüştü. Değer verdiği öğretmeni Vasıf Çınar'ı ziyarete gelmişti. Peker'in etkileyeceği tavırları ve sertleşmeye meraklı çocuk bakışları vardı. İlk bakışta ikisinin de birbirine ısınmış halleri yoktu. Ama bir gün bu adamın kendi karakterinde hakim bir noktaya parmak basacağı hissine kapılmıştı. O gün gelmiş ve Peker, Adnan Bey'i babacan şefkatlerle süzdüğü bir zamanda en can alıcı noktasından vurmuştu. İhtirasın yetmez delikanlı, evsafın da olmalı. Önce tahsilini tamamla. Recep Bey'i yaşamının en önemli yönlendiricisi olarak hem şükranla anıyor hem de her tavır ve düşüncesini temkinle karşılıyordu. Sevmek ve güvenememek arasındaki o büyük çelişki Adnan Bey'in duygularında öylesine yer etmişti ki, veli nimetim diyeceği kadar derin şükranlarla gözünde büyüttüğü kimseyi şimdi devirmeyi planlayacak kadar sevgisizlik çukuruna gömmüştü. Peker'i yok etmek siyaset yaşamının tam ve tartışmasız hedefiydi. Bu hedef yıllar önce Ankara'da hukuk mektebine yazılıp diploma almasını adeta emir tebliğ eder gibi isteyen adamdı. Zaman geçtikçe duygular nitelik değiştirmiş, şükranların, hayranlıkların yerini nefretler ve kinler almıştı. Hayatın gururlu beyazlıkları kadar hicranlı kızılları ve hüsranlı karaları da vardı. Adnan Bey bu renk cümbüşü içinde kendisini yormayan, üzmeyen yolu mutlaka bulacaktı. Pedes'in yürüdüğü o saadet vadeden sütunlu yolun sırrını mutlaka çözecekti. O felsefeyi avuçlamak istiyordu. Recep Bey'in hafızasında yıllar önce İttihat Terakki İdadesi'nde karşılaştığı bu kabiliyetli genci anımsatacak tek iz yoktu. Ama Adnan Bey o günü bütün ayrıntılarıyla hafızasında saklamıştı. Recep Bey bu müniz bakışlı delikanlıya nereli olduğunu sormuş ve Aydınlı olduğunu öğrenince hayıflanılmış bir geçmişin arzularını aktarır gibi duygularını açıklamıştı. Bereketli topraklar insanlar gibidir. Bazen asi, bazen merhametli olurlar. Ama toprağından asla elini çekme delikanlı. Siyasette sığınacağın bir yuvan mutlaka olmalıdır. Adnan Bey bu nasihati ikinci kez duyuyor ve birincisiyle olan bağlantısının hatıralarında gerçek bir toprak adamı olmak arzusu taşıyordu. Bu duyguyu keskin bir bıçak gibi yeniden kalın bir palaskanın sırtında biledi. Recep Bey'in toprağına bağlı kal öğüdüyle Fıtnat Hanım'ın peygamber mesleği dediği çiftçilik arasında kıl payı fark yoktu. Adnan Bey Çakırbeyli çiftliğini ve bu çiftlikte yaşayan insanların dostluğunu kazanmak için bütün duygularını sanki gözü görmeyen bir ninenin gergefte nakış işlemesi gibi işlemişti. Toprağın isyankar tabiatını ilk gün görmüş ve onunla boğuşmaya karar vermişti. Zaman içinde her maharetin kazanılacağını biliyordu. Nitekim toprak kendisiyle boğuşanın gücünü fark ettiğinde bereketiyle hemen teslimiyet gösteriyordu. Toprağın ilk sürüldüğü gün gurur duymuş, yıllardır beklediği vuslatın lezzetini almış ve toprağı gebe bırakmış gibi mutlu olmuştu. Elbette toprağını sevecek ve ona bağlılığını hiçbir sebeple bırakmayacaktı. Bugün bir partinin sözcüsü olarak kendindeki cevheri göstermiş olmanın gururunu tadıyordu. Ama bu lezzeti paylaşacağı insanların azlığına bakıp biraz da şımarma istidadı gösteriyordu. 15 yıl boyunca pasif denilebilecek mebusluk hayatında kendini daima işlenmesi gerekli bir cevher gibi görmüştü. Varlığını yeraltı hazinelerinde akan toprak üstüne güneş ışığına çıkamayan su seli gibi değerlendiriyordu. O sel şimdi dağlardan iniyordu. O cevher artık güneşin altındaydı. Aklında küçük bir hayıflanma vardı. Onunla sofraya oturmak istemedi. Hırslı bir silkinmeyle zihnindeki hayıflanmayı attı. Hayıflanmanın açıklamasını yapmış ve kendini ikna etmişti. Eğer Bayar, Demokrat Parti milletvekillerini meclisten dışarıya çıkarmasaydı, Adnan Bey kendisine psikopat diyen başvekili, meclis kürsüsünde layık olduğu sıfatların listesinde rezil edilebilecekti. Sırf Bayar'ın asabi kararı yüzünden meclis kürsüsünde gelişigüzel söylenmiş bir sözü cevapsız bırakmış ve Adnan Bey'i güçlü bir parlamento imtihanından mahrum etmişti. Berin Hanım aile sofrasını kurmuş, çorbayı sıcak tutmuştu. Adnan Bey bu sofraya oturacak ve zihnindeki her şeyi boşaltıp sadece ailesiyle mutlu olacaktı. Gecikmesiyle birlikte Berin Hanım telaşa kapıldı. Usul adımlarla Adnan Bey'in odasına girdi. Evin en hakim noktasından Ankara'yı seyrediyordu. Kendinden memnun bir insanın seyredilmeye değer keyfi vardı. Berin Hanım yanaştı. Efendisiyle övünen gurur içindeydi. Adnan Bey'e sarıldı. Zihninden geçenleri okumuştu. Adnan Bey'in bulmakta zorlandığı izah tarzı Berin Hanım'ın yumuşak dilindeydi. Büyük siyasetçiler benlik ve bilgelik mücadelesi verirler. Biri mağrur, öteki mütevazi olmanın ahlakıdır. Ailemizi bu tevazudan mahrum etmediğiniz için size şükran borçluyuz. Adnan Bey'i hayranlık içinde bırakan kesin hüküm Berin Hanım'ın genç kızlık yıllarında aile sofrasında aldığı terbiyeydi. Herkesin adeta nefes almadan dinlediği Nazım eniştenin ruhundan şefaat talep etmiş gibiydi. Doktor Nazım, Evliyazade ailesinin damadı olarak siyaset konuşulduğu zamanlarda evin genç kızlarını ve delikanlılarını mutlaka sofraya davet eder ve konuşmaları dikkatle dinlemelerini isterdi. Bu ailenin terbiyesindeki maya siyasettir derdi. Berin Hanım Adnan Bey'in koluna girdi. Önünde artık uykusuz gecelerin, soğumuş sofraların macerası uzanıyordu. Uzun soluklu bir sorumluluğun omuzlarına yüklendiğinin farkındaydı. Bu zahmeti hissettirmeyen bir tevazu da o gösterdi. Birlikte sofraya oturdular. Berin Hanım her zamanki şükran duasından sonra ilk sıcak çorba kepçesini Adnan Bey'in tabağına boşalttı. Ya Rabbi, huzurunu ülkemizden, ailemizden esirgeme. Adnan Bey'le göz göze geldiler. Berin Hanım gözlerini güldürdü. Afiyet olsun. Adnan Bey ilk yudumun sıcaklığı boğazından inerken Berin Hanım'ın elini tuttu. Asıl şükran duygusu buydu. Yukarıda Berin Hanım'ın Doktor Nazım'dan aktardığı hüküm cümlesini tekrarladı. Kaderinin değiştiği günün farkındaydı. Hiçbir sonuç sebebin önüne geçemez. Adnan Bey sözü daha önce de duymuştu. Genç bir mühendis soğuk bir Ankara kışında yanına yaklaşmış ve kendisini kısa bir muhasebeden geçirdikten sonra hendesinin hükmünü vermişti. Bu hüküm şimdi kendisinin kader çizgisiydi. İsmet Paşa akşam üzeri Nihat Erim'e haber göndermiş, yarın erken saatte Gazi Çiftliği'nde yapacağı yürüyüşe katılmasını rica etmişti. Gazi Çiftliği Nihat Erim için uzak bir yürüyüş alanıydı. Akşam üzerleri evine geliyor, biraz dinlendikten sonra Ziraat Bankası lojmanının geniş bahçesinde birkaç tur atarak temiz hava alıyordu. Her defasında büyük çardağın altında birkaç dakika dinlenip ikram edilen mevsim meyvelerini yiyordu. O gün alışmışın üzerinde yürümüş ve kendi kendine siyaset muhasebesi yapmıştı. Başvekilin sertliği bir yandan hoşuna gidiyor, diğer yandan kendisi için bir fırsat kapısı açacağına inanıyordu. Sıcak bir Temmuz ikintisiydi. En serin çardağın altında masayı kurup üzerine tertemiz bir beyaz örtü sermişlerdi. Masanın üzerinde mevsim meyveleri vardı. Malatya'dan kayısı, Bursa'dan şeftali, Kızılcahamam'dan armut ve Amasya'dan elma geniş bir kayık tabağın içine yerleştirilmiş, kenarlarına yeni koparılmış üzüm salkımları konulmuştu. Bu bereketli memleket manzarası Sezen natürmortu gibi davetkardı. Normal zamanda bu sofrada biraz sohbet etmeyi severdi ama İsmet Paşa'nın talimatı biraz tedirgin etmiş, eve gidip hazırlık yapmanın daha uygun olacağını düşünmüştü. Ziraat Bankası lojmanından çıkıp evine doğru yürürken birden durdu. Mahallenin en güzel kadını evine dönüyordu. Nihat Bey kendisinin geçmesine yol verecekmiş gibi Sağlık Sokağı'nın köşesinde beklemiş ve tam önünden geçerken hatır sormuştu. Nasılsınız Ayhan Hanım? Ayhan Hanım operadaki provadan dönüyordu. Sevinçli bir gün yaşadığı gözlerinden belliydi. Kirpikleri kıvrılmış ve gökyüzüne doğru atılmaya hazır oklar gibi göz kapaklarının yayında gerilmişti. Saygılı şekilde başını öne eğip Nihat Bey'in geçmesi için yolu boşalttı. Teşekkür ederim efendim. Nihat Bey hiç heyecanı olmayan bir sükunet içinde konuşuyordu. Hasan Ferit Bey'e selamlarımı söyleyiniz. Bize bir sözü vardı. Kanun konçertosunu dinletecekti. Ayhan Hanım birkaç ev ileride oturuyordu. Kendi kapısına gelinceye kadar Nihat Bey'in heyecansız gözlerinin kendisini izleyeceğinden emindi. Bitişik komşusunun evine kadar gelmiş, ani bir dönüşle arkasına bakmıştı. Nihat bir sfenks gibiydi. Birden komşu evin penceresi açıldı. Ekrem Bey udunu duvardan indirmiş, en güzel eserim dediği şarkıyı okumaya başlamıştı. Hançeri aşkınla ey yar, gönlüm üzre vurma hiç. Recep Peker'in yarattığı gerginlik tırmanıyordu. Başlangıçta Demokrat Parti'nin canını okuyacak baba yiğit gibi görülen başbakan ölçüyü kaçırmış, her vesileyle hadise çıkaran kavgacı adam durumuna düşmüştü. Psikopat bombasının ardından araya İsmet Paşa girmiş, Bayar'la ilişkisinin kazandırdığı rahatlığı kullanarak bu yakışıksız durumun büyümesini önlemişti. Şimdi de sine-i millet krizi yaşanıyordu. Bu kriz ötekilerine benzemiyordu. Türkiye'nin siyasi hayatı gerçek bir sarsıntı geçirmekteydi. Siyasette muhalefete yer vermeye niyetli görünmeyen başbakan, Demokrat Parti üzerinde ağır baskı kurmuştu. Kenan Öner fırsatı ganimet bilmiş ve meclisten çekilmeyi önermişti. Sürtüşmekten hoşlanan tabiatı vardı. Bunu her vesileyle kullanıyordu. Kongreye de yansıtmış ve gereksiz münakaşaların yapılmasına sebep olmuştu. Osman Bölükbaşı kürsüye çıkmış ve İsmet Paşa'yı Kızıl Sultan olmakla suçlamıştı. Kongre giderek köpürüyor ve hiddetli tavır takınıyordu. Bayar müdahale etmiş ve istenen sükuneti sağlamıştı. Feyz içinde bir kongre idrak ettik. Bundan hem Demokrat Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi yararlanacaktır diyordu. Sonunda uzlaşmaya varılmıştı. Demokrat Parti anayasal özgürlüklerin sağlanması için bir hürriyet misakı ilan ediyordu. Demokratik ülkelerin hiçbirinde görülmeyen bir örnekle Demokrat Parti bir özgürlükler yemini hazırlamış ve bunu herkese ilan etmişti. Bu andın esasları yerine getirilmezse Demokrat Parti meclisten çekilecek, sine-i millete dönecekti. Burhan Belge öne çıktı. Hızlı adımlarla kürsüye yaklaştı. Mikrofonun önünde durdu ve olanca sesiyle bağırdı. Hürriyet misakını kaimen alkışlamalıyız. Kongrenin gürültüsü içinde Burhan Bey'in kaimen sözü kamilen gibi duyulmuş ve herkes birden alkış tutmaya başlamıştı. Burhan Belge kaimen, kaimen diye ısrarla bağırıyordu. Genç bir Balıkesir delegesi Esat Budakoğlu'na sordu. Kaimen ne demektir başkanım? Esat Bey genç adamın koluna girip ayağa kalktı. Ayakta demektir, ayakta. Haydi bakalım bütün kongreyi ayağa kaldır ve hürriyet misakının ayakta alkışlanma onurunu sen kazan. Bütün kongre ayaktaydı. Avuçlarını patlatırcasına alkışlıyorlardı. Celal Bey yeniden genel başkanlığa seçilmiş ve Türk siyasi hayatına yeni bir muhalefet lisanı kazandırılmıştı. Sine-i millet. Kaimen alkışlanan buydu. Nihat Erim kendisinin bu kongrenin yarattığı olumsuz durumun giderilmesi için çağrıldığına inanıyordu. Eve gidip hazırlıklı olmak, böylece İsmet Paşa'nın özüne girmek istiyordu. Parti içinde genç milletvekilleri demokratik hayatın gerekliliğinin yerine getirmelisi konusunda içten içe alevlenmişlerdi. Ama Nihat Erim bu kadronun içinde görünmek yerine İsmet Paşa'nın himayesinde siyaset yapan yaran arasında olmayı tercih etmişti. Herkes şaşkınlık içindeydi. Dahiliye vekili kendinden emin bir tavır ve sakin bir sesle itham ediyordu. Şükrü Sökmen Süer, Mareşal'i komünistlikle suçluyordu. 1919'da Şefik Hüsnü'nün Komünist Parti'den bu yana bütün komünist teşebbüsün arkasında destekçi olarak Fevzi Çakmağan olduğunu ifade edecek kadar şaşkınlık yaratan bir ithamın sahibiydi. Bursa savcısı Nazım'ın sırtını okşamış ve yüreklendirmişti. Dert etme artık. Baksana sana hayat hakkı tanımayan Mareşal bile komünistmiş. Nazım bir deli tahlil içinde kıvranıyordu. Suçsuzluğunu bildiği halde hiçbir hukuk hakkı tanımayan Mareşal'in şimdi komünistlikle itham edilmesi belki bir kader cilvesiydi ama hiçbir işe yaramazdı. Gülüp geçti. Komünist deyip de adama itibar kazandırmayınız. Berin Hanım Tarabya Konak Oteli'nin balkonundan Boğaz'ı seyrediyordu. Hüzünlüydü. İçinin sıcaklığı kaybolmuştu. Hatıralara dalıp heyecanlı bir macera gibi seyrettiği manzaranın tadına varmak istiyordu. Tarabya sahilinde ahenkli bir kıpırdanış vardı. Akşamın serinliği çökmek üzereydi. Bütün gün Temmuz güneşinde terleyen koylar bu serinlik için bağırlarını açmışlardı. Bu gece koyu bir mehtapla Kandilli, Göksu, Kanlıca, İstinye birbiri ardınca açılacaktı. Uzun bir gecenin ilk sıkıntıları kendini göstermişti. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Gördüğü manzaradan rahatsız olmuştu. Dudaklarından bir gazelin beyitleri dökülmeye başladı. Genç kızlığında Naciye Hanım'ın karşı yaka kordonundan denize bakıp söylediği gazeli hatırladı. Sanki heyecanlı bir esef cümlesiydi. Şebi Yelda'da uzar fecre kadar kıssayı aşk, ta ki Mecnun bitirir nutkunu Leyla söyler. Adnan Bey beklenenden erken gelmiş ve doğru odasına çıkmıştı. Aydın genç bir mürebbiyenin şefkatli kucağındaydı. Bir hanımı alıp serin ikindilerin tadına doyulmaz bir yürüyüşle Yeniköy'e götürmek, Udi Marco'yu dinletmek ve akşam dönüşü o esrarlı bağından geçirmek istiyordu. Bir hanım üzgündü. Neyin var? Bir hanım doğrudan konuya girdi. Yahya Kemal Bey'e tesadüf ettim. Mahzundu. Adnan Bey de durgunlaşmıştı. Yahya Kemal Bey'in maruz bırakıldığı muameleyi doğrusu içine sindirememişti. Gazi'nin hemen her vesileyle iltifat edip mecliste bulunmasına özen gösterdiği şairi İsmet Paşa son seçimlerde listeye almamış ve meclisi de bir tarih tahlilcisinden ve usta bir şairden mahrum bırakmıştı. İsteseydi belki Demokrat Parti listelerinden aday gösterilebilirdi. Ama Demokrat Parti hareketinin heyecanlarını, halkın pejmürde kılığını bir siyaset kadrosu olarak bir türlü göremiyordu. Debdebeli yaşam alışkanlığı şairin en sağlam düşüncelerinde bile mutlaka yönlendirici bir yer edinmiş ve onu istediği kalıbın içine sokmuştu. Berin Hanım için siyaset tahlili değil, şairin kendisi önemliydi. Eğilip elini öptüm, size selam söyledi. Adnan Bey selam sözünün tesirindeydi. Mecliste ilk tanıştığı günlerde şair, yorgun sevinçlerini paylaştığı bir dosta kavuşmuş ve geçmişin lezzetlerini bir gazelde özetlemişti. Tekrar mülaki oluruz bezmi ezelde, evvel giden ahbaba selam olsun erenler. İsmet Paşa söylenen saatte Gazi çiftliğine geldi. Mihat Bey gecikebileceği endişesiyle erkenden yola çıkmıştı ve sabahın alacasında bekliyordu. Paşa hemen yürüyüşe başladı. Lafın etrafında dolaşma koşuna gitmiyordu. Başvekil hala meseleyi kavrayamadı. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Recep Peker muhalefete hiçbir hak tanımıyor, partilerin sürtüşmesini her gün tırmandıran tavırlarla ciddi huzursuzluklar yaratıyordu. Valiler Demokrat Parti'yi hayatı zindan eden bir eziyet zinciri kurmuşlardı. İsmet Paşa kendisine gelen haberleri dinliyor ve anlatılanlardan huzursuz oluyordu. Erim, nasıl çıkacağız bu işin içinden? Nihat Erim bütün gece düşünmüş ve meseleyi ancak paşanın müdahalesinin çözebileceğini görmüştü. Sizin müdahaleniz gerek efendim. İsmet Paşa yürüyüşü kısa kesti. Akşam yemeğe gel. Nazım'ın olmadığını söylediği melodram artık karşısındaydı. Münevver Celile'nin gösterdiği yolu beğenmiş ve bu fırsatı kaçırma kızım diye aşık kemiğini tekmelemişti. Önce Celile'nin selamlarını söyleyen bir telefon konuşması, arkasından giderek derinleşen sevgilerin anlatıldığı uzun mektuplar ve nihayet şeftali mevsiminin rengarenk lezzetinde bir ziyaret yaşanıyordu. Münevver Bursa cezaevinde Nazım'ı kucaklıyordu. 13 yıldır birbirini görmemiş iki insan dakikalarca sarılı olarak kalmış ve tek kelime söylemeden bütün duygular yüreklerinden birbirlerine akmıştı. Piraye hala Nazım'ın karısıydı ama artık unutulmuştu. Müzeher, Nazım'ın 40 yıllık dostu Vanu'yla arasının bozulmasındaki sebep olarak Piraye'yi görüyordu. Bu haris kadın 40 yıllık dostumu aldı elimden diyordu. Celile de Piraye'yi sevmiyordu. Onu bir kadın olarak soğuk buluyor, oğlunu eski dostlarından, hatta komünizmden bile uzaklaştırdığına inanıyordu. Münevver artık Nazım'ındı. Nazım da artık Münevver'in. Piraye bir mektup yazmaya karar verdi. Bir iş sürüncemede kalmaz diyordu. Söyleyecekleri açıktı. Kıvırmadan anlattı. Piraye, sana daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Karı kocalık münasebetimizi, kadın erkek münasebetimizi kesmemiz gerekiyor. Beni affet demiyorum ama beni herkesten ziyade sen anlayacaksın. Ellerini öperim. Piraye durumu anlamış, kim olduğunu merakını gizlememişti. Durumu Vanu'ya sormuş ve hiçbir şeyden haberi olmadığı cevabını alınca Nazım'ın bir kadına aşık olduğunu anlamıştı. Birkaç gün sonra mahkemeden boşanma cevabı gelmişti. Oğlu Mehmet Fuat'ı çağırdı. Babanı zor durumda bırakmayalım. Avukat tutacak paramız yok. Beni adliyeye yarın sen götür. Nihat Erim paşasının direktifleriyle istenen beyannameyi yazmıştı. Bir kere daha okudu. İsmet Paşa, Erim'in temkinli tabiatında her ihtimali mutlaka gözden geçirilmek istendiğini iyi biliyordu. Bu genç hukukçuyu yakından tanımış, karakterinin siyasete yatkın olduğunu görmüştü. Şimdi bu beyannamenin ihtiyatlı bir tavırla başvekilin de onayından geçmesini isteyebilirdi. Paşa yanılmamıştı. Erim, beyannameyi sürekli olarak taslak biçiminde takdim ediyor ve Recep Peker'in de görmesinde fayda olacağını ifade ediyordu. Aslında böyle bir teklife paşanın itibarı olmadığına emindi ama ileride doğması muhtemel bir ihtilaf halinde böyle bir teklifte bulunduğunun müdafasıyla sağlam tahtaya basabilirdi. İsmet Paşa böyle imalara itibar etmedi. Daha önceden tertibatını almıştı. Köşkün kapısında bir otomobil bekliyordu. Önünde sıkışık durumlarda yolu açması için otomobilin iki yanına iki motosikletli polis yerleştirilmişti. Beyannamenin hemen Ankara radyosuna götürülüp gece haberlerinde okunmasını emretti. 12 Temmuz beyannamesiyle İsmet Paşa, Demokrat Parti'nin hürriyet misakında istediklerinin büyük bölümünü yerine getiren siyaset sözü vermişti. İsmet Paşa artık siyasi partiler arasında yansızdı. Sümer Sokak'ta Demokrat kadro nefes almadan haberleri dinledi. Önce bir sevinç, sonra bir durgunluk belirdi. Genel İdare Kurulu'nun bazı üyeleri bunu İsmet Paşa'nın bir oyunu gibi görüyor, verilen teminatı tereddütle karşılıyorlardı. Bayar durumu anladı ve yüreklere su serpti. Paşa Hazretlerini iyi tanırım. Kafasında 40 tilkiyi dolaştırır ama halka verdiği sözden caydığını gören olmamıştır. Bu açıklama istenen rahatlığı getirmişti. Gece geç vakit olmuştu ve toplantıyı dağıtmıştı. Üyeler birer birer veda edip ayrılıyorlardı. Adnan Bey izin isterken Celal Bey koluna girip herkesi yolculadıktan sonra yanına oturdu. Durgunluğunun sebebini öğrenmek istedi. Sizin tahlilinizi öğrenmek isterim. Benim için önemlidir. Adnan Bey hatıralarının sıcaklığında mutlu bir tabiatın terbiyesinde büyümüştü. Geçmişin bütün güzelliklerini en taze değerleriyle hatırlıyordu. Biraz üzünlüydü. 15 sene önce eğer Gazi Hazretlerine CHP'nin tarafını tutmazsan istifa ederim tehdidinde bulunmasaydı serbest fırka bugün iktidardı. Celal Bey ayağa kalktı. Adnan Bey'deki durgunluğun bir endişeden değil bir eseften kaynaklandığını gördü ve güldü. Genç arkadaşına bir siyaset tecrübesi aktarmak istedi. Geçmişi unut demiyorum ama asla saplanıp kalma. Bayar Adnan Bey'in yüzünü avuçladı. Gözlerin içine baktı ve fısıldadı. Görmüyor musun? Devlet kuşunun kanatlarındasın. Adnan Bey irkildi. Birkaç yıl önce Aydın Meydanı'nda iştirak oyuncu müesserden işittiklerini şimdi Celal Bey'den duyuyordu. Yargıç pirayenin gözlerinin içine baktı. Sevdalı bir kadının macerası bütün sıcaklığıyla bu ela gözlerin harelerinde okunuyordu. Sesinde kendine güvenen bir hukuk adamının şefkati vardı.